Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinden Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte tarihe dair, tarihin derinliğine dair önemli bir meseleyi masaya yatıracağız. Programımızın takipçileri hatırlayacaklar. Geçen iki programımızda Bağdat'ı ve Irak'ı konuşmuştuk. Geçen programımızda özellikle Irak'ın Osmanlı coğrafyasındaki durumunu, Osmanlı Bağdat'ını, Osmanlı Irak'ını konuşmuştuk. Bu programımızda da son dönem Osmanlı Irak'ını ve Bağdat'ını masaya yatırmaya çalışacağız. Bu dönem önemli çünkü bu dönemde özellikle malumunuz Türkiye'de son zamanlarda ısrarla dillendirilen, anlatılan bir Abdülhamit Han meselesi var. Tam da aslında biraz buraya temas ediyor o konuda. Ona da değinmiş olacağız. Değerli hocamıza, hocam programımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Hocam, geçen programda Osmanlı Bağdat'ına, Irak'a biraz değinmiştik. Bu programda da son dönemi konuşmak istiyoruz özellikle.
Evet.
Son dönemde özellikle 17. ve 18. yüzyıldan sonra, bir de tabii 19. yüzyıl da bu anlamda önemli. Hı. Bağdat'ın Osmanlı devlet açısından önemi nedir? Buradan başlayalım isterseniz.
Şimdi son programımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, 1638'de 4. Murat döneminde Bağdat'ın yeniden Osmanlı'ya alınması, fethedilmesini, bunun aslında zihinlerde nasıl bir önem arz ettiğini ifade etmeye çalışmıştık. O genç Osman hikayesini tekrardan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Hı. Ama Bağdat Osmanlı'ya tekrardan ilhak edildikten sonra, yani 1700'ler, 1800 özellikle 1700'ler böyle ne diyelim çok Bağdat'ın parlak olduğu dönemler değil. Hatta 1749'dan sonra yaklaşık bir 80 yıl sürecek kölemen iktidarı var. Yani valilerin İstanbul'dan atanamadığı ve yerel bir otonomi bir yapı var. Hı hı. Ve İstanbul kerhen buna razı olmak durumunda. Hala evet Osmanlı'nın bir parçası ama böyle bir otonom bir yapı olduğunu söyleyelim. Bir de fotoğrafı daha geniş çizmek gerekirse 18. yüzyıl, yani 1700'ler aslında Osmanlı tarihinde ayan yüzyılı olarak bilinir. Yani merkezi otoritenin nispeten daha zayıf olduğu ama yereldeki nüfuzlu insanların, ki bunlar çoğu zaman işte mültezimdir, ekonomik gücü vardır, ticaretle uğraşıyordur. Hatta etrafında böyle başıbozuk asker tipi insanlar da bulunur. Hı hı. Bunların böyle çok etkin bir rol oynadığını görüyoruz. Yani hem Anadolu'da hem Balkanlar'da hem de Arap dünyasında. Yani birkaç isim vermek gerekirse dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Mesela Çapanoğulları. Hmm. Bugün bile bizim deyimlerimize girmişti. O ne Çapanoğludur, evet, gibi söylediğimiz. İşte bugünkü Yozgat, Amasya, Kayseri bölgesinde çok kuvvetli bir aile. İşte Canikoğulları, Samsun bölgesi, Dağdevirenoğlu, Müderris Sade, Tirsinikloğlu İsmail, hı hı, ya da bizim daha yakından belki bildiğimiz Tepedelenli Ali Paşa. Bunlar daha çok Anadolu Balkan bölgesinde. Dünyasına geldiğimizde daha köklü aileleri görüyoruz. Yani bir kişiyle ikame edilen değil, babadan oğula devam eden, 100 yıl devam eden köklü aileler var. Hı hı. Şam'daki azimzadeler. Yani yaklaşık kaç 150 yıl bunlar arasından çıkıyor vali. Ha, İstanbul'la iyi anlaşıyor, bir sıkıntısı yok. Ama işte Musul'da Celililer, Bağdat'taki kölemenler de bunlardan bir tanesi. 80 yıl iktidarda kalıyorlar ama Mısır'daki Kazdağlılar, Lübnan'daki Şihabiler vesaire, bunlar hepsi bize şunu gösteriyor. Anadolu'da, Balkanlar'da ve Arap dünyasında bu dönemde aslında güçlü yerel otoriteler var. Hı hı. Eğer merkezi otoriteniz nispeten zayıfsa, siyaset biliyorsunuz güç, iktidar boşluk kabul etmiyor. Yerelde burayı dolduran unsurlar çıkıyor. Bazen bunlar kuvvetli aileler oluyor. Bizim ayan dediğimiz, yani bir yere gittiğinizde ilk etapta göze çarpan insanlar aslında ayan. Bunlar özellikle önemli. Şimdi burası 2. Mahmut'un dönemine kadar devam ediyor. 2. Mahmut kuvvetli ve muktedir bir padişah.
Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran.
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Hatta onun öncesinde uzun bir süre ne diyelim sessiz kalıyor. Yani, hı hı, ipleri eline alıyor. Yani kendi güvendiği adamlarını iktidarın, ordunun, bürokrasinin çeşitli yerlerine koyuyor ve vakit geldiğinde de piyonları oynuyor. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırıyor.
Hocam peki 2. Mahmut'un Bağdat'ın ve Irak'ın merkezileştirilmesiyle ilgili çalışmaları nedir? Yani 2. Mahmut devlet içerisinde kendi güvendiği adamlarını yerleştiriyor. Anadolu'daki bir takım ailelerin tasfiyesini bu şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Bağdat'la ilgili 2. Mahmut nasıl bir yol izliyor?
Orada merkezi idareyi rahatsız eden aslında iki başlık var. Yani bir tanesi ekonomik. Yani istenilen verginin merkeze gönderilmemesi ya da çok cüzi bir kısmının gönderilmesi. Bu işin vergi boyutu. Bir diğeri de bir dini hareket olarak Vahabiliğin üzerine gidilmemesi. Yani bu dönemde devleti oldukça rahatsız eden bir unsur olacak. İşte 1700'lerin sonunda ortaya çıkacak Hicaz bölgesinde. Bağdat'taki kölemen vadilere İstanbul birkaç defa yani buranın üzerine askeri yüz olarak gidin talimatı vermesine rağmen Bağdat valileri buna cesaret edemiyor. Yani bu bir sıkıntı. O yüzden 1801'de 2'de Vahabiler Irak'taki Şii türbelerini talan edecekler. Kerbela ve Necef'teki. Onların özellikle bu türbe ziyaretleri ve Şii'liğe daha ne diyelim sert bir tavır takındıklarını hatırlayacak olursak bu ciddi bir artık tehdit boyutuna varıyor. Hem dini anlamda hem siyasi anlamda Bağdat valilerinin yerine Mısır'daki Mehmed Ali Paşa ve oğlu Hicaz'daki bu hadiseyi bastıracak Vahabiliği. Yani dolayısıyla Vahabiliğin üzerine gitmemesi ve yeteri kadar vergi vermemesi İstanbul'u asıl ne diyelim zıvanadan çıkartacak ya da çığırından çıkartacak bardağı taşıran son damla olacak diyelim. O açıdan da artık vergi ödemeyi kabul etse bile ordular yola dizilmiş oluyor ve tamamen kölemen yönetimi ortadan kaldırılmış oluyor. Bu tarihten sonra asıl daha merkeziyetçi, daha modernleşen bir Irak'ı yavaş yavaş göreceğiz.
Hocam şimdi merkeziyetçilik sistemden sonra yani Bağdat'ın ve Irak'ın İstanbul'dan yönetilmeye başlamasının ardından bir modernleşme sürecine girdiğini de söylediniz.
Evet.
Peki kölemenlerin iktidarındayken Irak'ın ve Bağdat'ın yani bir modern bir şehir gibi veya modern bir ülke gibi görünüm kazanmadığını söyleyebilir miyiz?
Yani büyük oranda evet çok ne diyelim bir mesafe kat ettiğini söyleyemiyoruz. Yani evet kölemen valiler arasında daha önemleri olan var. Özellikle son kölemen valisi Davut Paşa nispeten daha öne çıkıyor. Ve yaptığı bazı ne diyelim önemli ıslahatlar var. İşte ilk taş matbaayı vesaire kurması, efendime söyleyeyim Fransız danışmanları getirerek orduda, askeriyede bazı modernleşme faaliyetleri yaptığını falan görüyoruz ama bunlar 1800'lerin devamında ya da Tanzimat dönemi Bağdat'ında göreceğimiz reformların yanında çok büyük şeyler kalmıyor açıkçası. Bundan sonra çok daha önemlerini göreceğiz aslında. Belki yavaş yavaş oraya da tabii geçebiliriz.
Hocam konuyu çok dağıtmadan yine bunu bir şey sormak isterim. Hazır yeri gelmişken. İkinci Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığını biliyoruz. Tabii bunu yaparken önce buna bir zemin hazırladı. Az önce de ifade buyurduğunuz gibi devletin çeşitli kademelerine kendi adamlarını güvendiği kişileri yerleştirdi. Anadolu'daki bir takım güçlü ailelerin tasfiye sürecini yaşatmış oldu. Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce Genç Osman bir Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı deneyen bir girişimde bulunmuştu. Fakat bedelini çok ağır bir şekilde ödemişti maalesef. O halde 2. Mahmut'un tarihten ciddi anlamda ders aldığını bu açıdan söyleyebiliriz değil mi?
Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Bir Yeniçeriler aslında ilk kuruldukları ve işte birkaç yüzyıl sonra Avrupa'nın korkulu rüyası oluyor. Türk korkusu büyük oranda Yeniçeri başarılarına dayanıyor. Ama daha sonraki yüzyıllarda Yeniçeriler bu ne diyelim niteliklerini yitiriyorlar. Yani evlenmemesi gerekirken evleniyorlar. Bunlar profesyonel yani 7-24 asker ve bundan dolayı da maaş alan insanlar. Ama bakıyorsunuz işte İstanbul'un çarşılarında ticaretle uğraşıyorlar. Tüccarın üzerinde mafyavari ne diyelim nüfuz oluşturmaya çalışıyorlar. Haraç toplamalar, dükkan kiralamalar vesaire tarzı.
İsyan çıkarıyorlar.
Aynen öyle ve yeni bu şunu da unutmayalım ki her dönem Yeniçeriler aslında merkezde İstanbul'da kral yapıcı unsurlardan bir tanesidir. Yani bir sonraki padişahın kim olacağını belirleyen bazı faktörler var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de Yeniçeridir. Yani zaman zaman bakıyorsunuz işte valide sultanlar, bir sarayın içerisindeki bürokrasi, bazen ilmiye teşkilatı, ama bu askeri unsur olarak Yeniçeri ağası da bunun önemli bir parçası. Tabii bu belki ileride konuşacağız, darbeler Osmanlı'daki, hı hı, Türkiye'deki darbe tarihi bakımından. Dolayısıyla Yeniçeriliği kaldırmak isteyen birçok sultan çok iyi bir akıbete uğramıyor. Hı hı. Genç Osman'dan 3. Selim'e ve diğerlerine kadar. Dolayısıyla 2. Mahmut da bunun pekala farkında. Yani iktidara ne zaman geliyor? 1808. Hı hı. Yani 1826'da kaldırıyor. Yaklaşık 18 yıl bekliyor.
Evet.
Yani bu az bir zaman değil. Bu da aslında güvendiği insanları kilit noktalara yerleştirmesi, özellikle Boğaz'ın muhasırası ile ilgili, Topçular Birliği ile ilgili güvendiği insanları buralara yerleştiriyor. Hı hı. Ve daha sonra mesela Eşkinci Ocağı'nı kuracak, ama bunu Yeniçeri Ocağı'nın içerisinde kuracak. Ayrı bir ordu değil. Sırf yani bu tepkileri minimize etmek ya da yeni bir ordu kuruyor, Yeniçeri Teşkilatı'nı kaldırıyor imajı oluşturmamak için. Ve buna rağmen Eşkinci Ocağı istenmeyecek, Yeniçeriler isyan edecek ve Haziran 1826'da bugünkü Aksaray'daki Yeniçeri odaları topa tutulmak suretiyle Yeniçeri Teşkilatı kaldırılacak ve Osmanlı tarihinde Vakayı Hayriye diye bilinen, hayırlı olay, hayırlı hadise diye bilinecek bir dönem yaşanmış oluyor. Ve Yeniçeriler ciddi bir kovuşturmaya tabi oluyor. Kaçanlar yakalanıyor. İşte mezar taşları yok ediliyor. Onlarla ilişkide olan Bektaşi mezhebi yasaklanıyor. Yer altına girecek, uzun bir süre sessiz bir döneme girecek Bektaşi tarikatı vesaire. Merkezde de aslında 1820'lerden sonra 2. Mahmut ipleri elinde tutuyor. Daha, hı, radikal reformlar bu tarihlerden sonra gelecek.
Evet.
Bu açıdan da mesela 2. Mahmut Mustafa Kemal ile çok mukayese edilir.
Hı.
Yani hem reformlarının radikal niteliği bakımından, hem de bazı batıcı reformları uygulaması bakımından.
Evet.
Gariptir, bir de son bir şeyi söyleyeyim.
Tabii,
ironi. Biz Mustafa Kemal Fes'i yasakladığında bunu batıcı bir reform olarak Fes'i yasaklayacak. Fes gericiliğin sembolüydü yani 1920'lerde.
Ama
2. Mahmut tam 100 yıl önce Fes'i getirdiğinde gavur padişah olarak anılacak.
Evet.
O zaman Fes batıcılığın bir şeydi. Yani çünkü 2. Mahmut'un fotoğraflarına da bakarsanız işte sarıklı, uzun, ne diyelim, pelerinli o padişah kıyafetini terk edip, hı-hı, Fes ve pantolon ceket giyiyor.
Evet.
Dolayısıyla 100 yıl önce batıcılığın sembolü olan Fes bir yüzyıl sonra gericiliğin sembolü haline geliyor. Bu da bir ilginç bir nokta.
Eyvallah. Hocam şimdi merkeziyetçilikle tabii bu anlamda modernleşmenin de, Bağdat'ın ve Irak'ın modernleşmesinin de ciddi bir şey var. Arasında ciddi bir ilişki var.
Tabii.
Yani eğer padişah İstanbul'da güvenliği tesis edemeseydi, Bağdat'taki kölemen idareyi sonlandıramasaydı, belki bugünkü, gerçi Amerikalılar sağ olmasınlar, yani Bağdat'ı mahvettiler.
Aynen.
Perişan maalesef ettiler de. Yani maalesef, hani onların yıkımından önceki o Bağdat'ın inşası söz konusu olmayacaktı o halde. Bir yani merkeziyetçilik modernleşmeyle, Bağdat modernleşmesiyle doğrudan bir ilişkisi var,
tabii,
değil mi?
Yani özellikle 19. yüzyıl genelinde konuştuğumuzda bu merkeziyetçi reformlarla modernleşme unsurlarının iç içe gittiğini söylemek mümkün.
Hı-hı.
Yani mesela en basitinden bir telgraf network'ünü düşünün. Şimdi telgrafın gitmesi ne demek? İstanbul'un iktidarının da genişlemesi demek.
Hı-hı.
Çok daha hızlı bir şekilde haber alıyorsun. Yani dolayısıyla artık 1860'lara gelindiğinde Irak'ın neredeyse her yerinde telgraf network'ü var. Hatta öyle ki Basra'dan denizin, hatta okyanusun altından Hindistan'a bir telgraf hattı döşeniyor.
Hı-hı.
Yani bu İngilizlerin de desteğiyle tabii. Hindistan'a niye telgraf çekiyor? Bu İngilizlerin işine geliyor. Çünkü Hindistan'a giden bir telgraf hattı Bağdat'a, Basra'ya ve oradan İstanbul'a bağlanınca Londra'ya da bağlanmış oluyor.
Evet.
Dolayısıyla daha önce belki Hindistan'la İngilizlerin haberleşmesi çok uzun sürerken şimdi belki saatlere düşüyor. Dakikalar olmasa bile saatlere düşüyor. Dolayısıyla bir yerde isyan mı çıktı? Bunu telgrafla hemen haber alır ve askeri unsurları sevk edebilirsiniz. Yani telgraf bu anlamda oldukça önemli.
İletişim kanallarının artırılması değil mi?
Artması ve ulaşım, demir yolu da önemli. Demir yolu özellikle Abdülhamit döneminde biraz daha artacak. Ama telgraf daha Tanzimat döneminde görürüz. Ulaşım bağlamında belki nehir ulaşımı, Fırat ve Dicle'deki seyr-i sefer, bir sürü gemi alınıyor ve bunlar hem nehir boyunca hem de dışarıya doğru, yani Hicaz'a, İskenderiye, Mısır'a, İzmir'e, İstanbul'a, hatta Marsilya ve Londra'ya Bağdat'tan gemi seferleri yapılacak. Hı hı. Adeta bir dünyaya açıldığını görüyoruz. Bir başkası mesela Irak'ın tarihindeki ilk gazete yine bu dönemde basılıyor. Yani Irak'ta basın tarihini düşünürseniz bu 1869'da Zevra gazetesiyle, Mithat Paşa'nın bastığı gazeteyle ortaya çıkıyor. Keşke bugün nüshalarını getirseydim. Yani iki sayfası Osmanlıca, iki sayfası Arapça. Dört sayfalık bir gazete. Önce haftada bir defa, sonra iki defa falan yayınlanıyor. Ama adeta Irak'taki halkı eğiten bir yapısı var. Editörü de kim? Ahmet Mithat Efendi. Yani önce Tuna'da hizmet etmiş ama Mithat Paşa onu oraya getiriyor. Matbaa makinelerini de getirmek suretiyle ders kitapları basılacak daha sonra burada. Ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Tramvay yapıyor. İlk tramvayı bizim İstanbul'da Karaköy'le tünel arasında bir füniküler sistemi var. Tarihi yanılmıyorsam 1875'te falan yapılıyor. Ondan 2,5 yıl önce Bağdat'ta bir 6-7 kilometrelik tramvay yapılıyor. Atlı tramvay.
Aynen.
Hatta iki katlı, birinci sınıf, ikinci sınıf mevkileri bulunuyor. Ve özellikle Şiilerin sık ziyaret ettiği yerlere böyle bir şeyin yapılması. Yapılış de ilginç. Hisse senedi halka satılarak yapılıyor.
Halka açık bir şey.
Halka açık yapılıyor. Yani halka deniyor ki gelin buradan hisse senedi alın, bu size yakında kar vermeye başlayacak ve belli bir süre sonra kar da dağıtmaya başlıyor.
Aynen.
Yani bu kolay bir şey değil gerçekten. O dönemlerde bunların yapıldığını görüyoruz. Okulların açılması, askeri yürüyüşlüyeler vesaire. Yani birçok anlamda mesela 6. Ordu'nun merkezi Bağdat.
Hı hı.
Yani 5. Ordu Şam'da. 6. Ordu 1848'de Bağdat'ta kuruluyor. 7. Ordu daha sonra Yemen'de kurulacak. Onu da bir ara konuşabiliriz. Hı hı. Yemen'i. Ama bu Bağdat'ta kurulan 6. Ordu bugünkü Irak ordusunun menşei. Buradan yetişen insanlar, çocuklar daha sonra İstanbul'a Harbiye Merkezi'ne, mektebine gelecekler. Akademiyi burada okuyacaklar ve bunların bir kısmı Çanakkale Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na katılacak ve Irak'ta daha sonra başbakan ve savunma bakanı falan olacak. Bunlardan iki tanesi, üç tanesi oldukça meşhur. Birisi Nuri Said, meşhur Irak Başbakanlığı yapmış. Hatta birkaç kez yapmış, sayısını şimdi yanlış söylemeyeyim. Bir diğeri Cafer El Askeri, o da Osmanlı saflarındayken, Birinci Dünya Savaşı'ndayken esir alınıyor İngilizler tarafından. Karşı tarafa geçiyor. Ve daha sonra Irak'ın İngiliz mandasındaki Irak'ta ciddi roller oynayacak. Savunma Bakanlığı yapılacak. İki defa başbakanlık yapacak. Yine Yasin Haşimi. Bunlar özellikle Osmanlı'da yetişmiş ama Irak'ın kurucuları olmuş.
Evet.
Farklı alanlarda kurucuları olmuş isimlere. Yani bu açıdan tekrar etmekte fayda var. Bağımsızlık sonrası Irak'ının birçok kurumunun kökeni Osmanlı'dadır. Yani Irak diye bir ülke yoktu.
Evet.
Yani bu İngilizlerin
kurduğu.
Geçen programlarda da konuşmuştuk. Gertrud Bell'in karış karış gezerek çizdiği sınırlar buralar. Dolayısıyla Irak kelimesi yerine belki Bağdat'ı tercih etmek lazım. Orta Doğu kelimesi yerine belki daha farklı coğrafi tabirleri kullanmak lazım. Hı-hı. Bunları da konuşabiliriz. Eyvallah. Son bir şey daha söyleyeyim bu modernleşme anlamında. Irak'ın aşiret yapısıyla alakalı, çünkü çok kuvvetli bir aşiret yapısı var. Hukukun da artık Irak'a doğru genişlediğini görüyoruz. Yani çünkü aşiret bölgelerinin ayrı bir hukuku var. Aşiret reisleri hukuk ve adalet dağıtıcı rolleri de var. Özellikle kendi aşiret üyeleri arasında. Örneğin diyelim ki zaman zaman şey görüyorsunuz, işte adamın kulağını kesme, burnunu kesme gibi böyle garip cezalar da verebiliyorlar. Ya da işte bir tecavüz davasında şu kadar para cezası deyip kendi hukuklarını oluşturduklarını da görüyorsunuz. Ama işte bu 1840'lar, 50'ler, 60'larda artık yavaş yavaş merkezdeki tanzimatın hukuk alanındaki reformların oraya da taşındığını görüyoruz. Yani aşiret nüfuzlarının yavaş yavaş daraldığını, hepten sıfırlandığını söylemek zor. Bugün bile Irak'ta kuvvetli bir aşiret yapısı var. Ama yavaş yavaş merkezi hükümetin ve Bağdat'taki temsilcisi valinin iktidar alanının aşiretlerin aleyhine genişlediğini en genel anlamda söyleyebiliriz.
Hocam bunu ikinci bölümde açalım biraz, aşiret siyasetini. Olur. Çünkü önemli bir konu. Bir ara verelim isterseniz, aranın ardından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte bendeniz İbrahim Baran. Bu hafta Bağdat meselesini konuşuyoruz. Özellikle son dönem, Osmanlı'nın son dönemindeki Bağdat'ı konuşuyoruz. Hocam, aradan önce aşiret siyasetine biraz girmiştik. İkinci Mahmut'un merkezileşme politikasının ardından Bağdat'ta aşiretlerin kendi kurdukları düzenin de biraz yavaş yavaş, her ne kadar tamamen silinmemiş olsa da büyük oranda toparlandığını söylemiştiniz. İşte hukuki bir düzenin inşa olduğunu söylemiştiniz. Peki aşiretler malumunuz bu bölgede oldukça güçlü ve hani özellikle Arapların isyan etme hususunda biraz böyle mütemayil olduklarını, isyana mütemayil olduklarını söyleyebiliriz. Peki o dönemde özellikle işte 19. yüzyılda İlber Ortaylı'nın da imparatorluğun en uzun yüzyılı dediği bu dönemde Bağdat'ta niçin isyan hareketleri gerçekleşmemiş? Aşiretleri durduran neydi hocam?
Şimdi şöyle baştan başlayayım. Bir, yani bu aşiret yapıları ya da daha otonom yapılarla mücadele uzun sürüyor. Yani bir padişahın, iki padişahın hakimiyetiyle çözülecek meseleler değil. Yavaş yavaş, belki 2. Mahmut'la başlayan, Tanzimat dönemi süresince devam eden, Abdülhamit ve imparatorluğun sonuna kadar aslında devam eden bir mücadele. Bunun böyle küçük mesafeler alınarak gerçekleştiğini söylemek daha doğru olur. Şimdi bir bölgenin aşiret yapısıyla ilgili birkaç belki konuya değinmekte fayda var. Bir, belki Osmanlı toprakları arasında diğer Arap vilayetleri de dahil olmak üzere aşiret bağının yapısının en kuvvetli olduğu yer Irak. Ve burada yüzlerce aşiret var. İrili ufaklı, ama bir de bu aşiretlerin daha böyle şemsiye bir yapısı var. Aşiret konfederasyonları dedikleri yapı. Yani ittifak gibi düşünebilirsiniz bunları. Kuvvetli bir aşiret kendi altında onlarcasına, belki de 50-100 tanesine hamilik yapıyor. Bir adeta konfederasyon oluşmuş durumda. Ve bunun gibi en az 3-5 tane aşiret konfederasyonu var. Şimdi Irak'ın aşiret yapısıyla ilgili önemli mesela aşiretlerden bahsedecek olursak, Aneze aşireti, Şemmer aşireti, Müntefik aşireti, bunlar konfederasyon. Yani bu aşiretlerin her birinin altında onlarcası var. Zevra gazetesi o zamanki, yani 1870'lerin başındaki haberinde diyor ki Müntefik aşireti nüfusu 1 milyon diyor. Düşünün. Yani bir onun gibi en az irili ufaklı belki 4-5 tane daha var. Abartı olabilir. Evet. Yani ama Irak'ın nüfusu da işte 1,5 milyonla 3-3,5 milyon arasında veriliyor. Bu göçebe meselesinden dolayı çok net bir rakam vermek mümkün değil. Ama buradaki en büyük problem iki büyük aşiret, yani aşiret konfederasyonun birbirleriyle çarpışması. Yani bunun sonuçları çok büyük oluyor. Şimdi Bu tür durumlar oluyor mu? Özellikle Aneze ile Şemmer arasında bir düşmanlık var. Bunların ara ara çarpıştıklarını vesaire görüyoruz. Ama Osmanlı'ya karşı da zaman zaman aşiret isyanlarının olduğunu görürüz. Ama bunlar çok büyük çaplı ve başarıya ulaşmış isyanlar olmuyor. Hı hı. Genellikle daha çok devletin merkeziyeleşme politikalarına karşı çıktığını görüyoruz. Yani öteden beri ya vurguladığım şey merkeziyleşmeydi. Merkeziyleşme ne? Artık 1800'lerde devlet daha modern bir formda yönetim yapmak istiyor. Bunun için de vatandaşlar iskan etsin istiyor. Yeri yurdu belli olsun diyor. Yani göçebe olmasın diyor. Çünkü göçebe olursa bundan vergi alması zorlaşacak, asker alması zorlaşacak ya da hükümetin emirlerini icra ettirmesi zorlaşacak. Ve buradaki birazdan bazı noktalarına vurgu yapacağım. Aşiret siyasetinin de temel hedefi aslında aşiretleri yerleşik hale getirmek.
Devletin siyaseti bu değil mi?
Aynen öyle. Yani devlet istiyor ki bu aşiretler geniş bir coğrafyada hareket halinde olmasın. Yeri yurdu belli olsun. Ve çok mesela örnekler görüyoruz. Mithat Paşa diyelim ki A aşiretine diyor ki gel şu Dicle'nin kenarında şu bölgeyi sana ayırdım. Gel buraya işte aşiret mensuplarınla burada iskan et, yerleş. Senden 5 yıl vergi almayacağım. Bak sana tarım aletleri de veriyorum. Yeter ki sen buraya yerleş diyor. Mesela bu tür teşvik politikalarını görüyoruz. Bunlardan bir tane başarıya ulaşan önemli bir örnek var. O da Müntefik aşireti. Büyük bir aşiret. Mithat Paşa döneminde oluyor da 1870'lerin başı. Mithat Paşa şöyle yapıyor. Aşiretin Şeyhül Meşayih deniyor. Şeyhlerin şeyhi. Hı hı. Çünkü bir aşiret konfederasyonu. Adama paşa unvanı veriyor. Onun için bir sancak kuruyor. Yani bugünkü ilçe gibi düşünün. Hı hı. Ve ilçenin adına adamın adını veriyor. Nasiriye ismi oluyor. Ve bu adamı da oranın başına getiriyor. Sancak beyi yapıyor. Dolayısıyla aşiret oraya iskan etmiş oluyor. Ve Osmanlı'nın uzun bir süre müttefiki olacak. Yani daha ne diyelim dostane ilişkilerin olduğu bir seyir izlenecek. Ama bu demek değil ki hepsi böyle başarılı oluyor anlamına gelmiyor. Hmm. Çoğu şöyle düşünüyor. Elimi verirsem kolumu kaptırırım mantığıyla. Yarın benden vergi ister, öbür gün asker ister diye de ya muhalif oluyor bu merkeziyetçi politikalara, yerleşik hale gelmiyor. İlginç bir noktaya temas edeceğim. Hı-hı. Bazen de Sünni iken Şii mezhebine geçiyor. Hı-hı. Yani bugünkü Irak'ta yaklaşık nüfusun %65'i 70'i günümüzde Şii. Evet. Ama tarih boyunca böyle değil. Bu özellikle 1800'lerde birçok faktörden dolayı Şiiliğe kayışın olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte Osmanlı'nın merkeziyetçi politikalarına bir tepki olarak muhalif bir tavır geliştirerek Şiiliğe döndüklerini görüyoruz. Aslında burada çok konuşmadık ama Sünni dünya görüşüyle Şii dünya görüşü birbirinden oldukça farklı. Yani Sünniler halifeyi kendilerinin reisi olarak kabul ederler ama Şiiler kendi imamlarını kabul ederler. Dolayısıyla Osmanlı sultanına bir rezervleri, mesafeli yaklaşımları söz konusudur.
Bu durum Bağdat için de söz konusu.
Tabii ki. O yüzden eğer bunlar siyaseten muhalifse bu muhaliflikleri dini alana da yansıyabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla Şiiliğin de kendi içinde bir muhalif yapısı var zaten. Böyle bir etkisi de mezhepsel anlamda söz konusu. Ama kısaca şey de söyleyeyim. Osmanlı buradaki aşiretleri elde tutmak ya da yönetebilmek için neler yapıyordu? Hı hı. Aklıma şey geldi bu arada. 2 sene önce miydi? 3 sene kadar önce Kutul Emare kutlamaları için Ankara'da Irak'tan aşiret reisleri getirilmişti. Evet. Türkiye. Önemli bir şeydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ve oradaki temsilcisinin, büyükelçilerin bu aşiret reisleriyle yakın bir temas içerisinde olması önemli. Bunu bir yüzyıl önce İngilizler yapıyordu. Evet. Ve onları kandırıyorlardı. Belli ne diyelim havuçlar vererek, işte maaşlar vesaire bağlanmak suretiyle. Şimdi Osmanlı özellikle her bir aşiretle birebir ilgilenmek yerine bu çatı kurumlarla, konfederasyonlarla ilgileniyor. Yani asıl büyük elebaşlarıyla ve bunların seçim süreçleri oldukça önemli. Diyelim ki bir Şeyhül Meşayih öldüğünde, hı hı, bir sonraki nasıl seçilecek? Rakipler belirdiği zaman Osmanlı en ılımlı, kolay çalışabilecek, hı-hı, ılımlı olanı tercih ediyor. Hı-hı. Hatta hayatında hiç İstanbul'da zaman geçirmiş olan varsa, ki oluyor aralarında, işte arşivde diyor ki İstanbul havası teneffüs etmiş olan diyor. Onları tercih etmek hep daha önemli oluyor. Tabii bu aşiretlerde bedeviyet önemli. O bedevi karakterinin daha zayıf olması tercih sebebi oluyor. Yani imar konusunda ne kadar işte sözler veriyor, işbirlikleri anlamında, bunlar hep önemli olacak. Ama burada belki en önemli kriter aşiret reislerinin hep oyun içerisinde tutulmaya çalışılması. Hı hı. Çünkü bunlar büyük ve kuvvetli yapılar. Yani müttefik aşireti demin dedik ki 1 milyon. Hadi ikiye bölün, 500 000 olsun. Aneze şem var. Yani sizin bunların üzerine askerle gitmeniz ve başarılı olmanız mümkün değil.
Tabii.
Ha, 6. ordunun kurulması da o yüzden. Yani çünkü çoğu zaman başarısız oluyor, gidemiyor. O yüzden orası 6. ordunun merkezi olacak ki daha net bir şekilde bu yapıların üzerine gidilsin. Ama amaç bunları oyun dışına koyup muhalif olmalarını desteklemek yerine oyunun sunmak, içerisinde olup işbirliğini özellikle sağlamak.
Hocam da, çok özür dilerim. Bir de Yeniçeri Ocağı kaldırılmış. Yani o dönemde işte, hı-hı, Osmanlı İmparatorluğu özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru çeşitli şekillerde küresel güçler tarafından sıkıştırılmaya başlanıyor. Kalkıp bir de kendi coğrafyasında bir yere harbe gitse hepten, hı-hı, işler sarpa sarabilir.
Aynen. Ve yani Bağdat'taki bir isyan için merkezden asker gelmesi mümkün değil.
Tabii.
Yani bırakın, yani vilayet merkezindeki bir asker bile isyan bölgesine hemen ulaşamıyor. Hı-hı. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bunun için de bir başka nokta var, bir parantez açayım. Hı-hı. Bağdat'taki valilerin neredeyse hepsi 6. ordunun müşiridir, komutanıdır. Yani normalde bu ikisi birleşmez. Pek devlet de bunu arzu etmez. Ama Bağdat gibi ve daha sonra Yemen gibi serhat bölgelerde diyor ki vali kuvvetli olsun. Orada isyana karşı asker sevk edileceği zaman müşir ne düşünüyor, vali ne düşünüyor? Çift başlı olmasın diye valiyle askeri kuvvet genelde tek kişinin uhdesinde toplanmış oluyor. Hı-hı. Ama oyunun içinde nasıl tutuluyor? Bir, mesela diyor ki eğer aşiretin yeri az çok belli, yani hareketli olsa bile, aşiret reisine oraya mültezim atıyor. Buranın vergi toplama işini sen yap diyor. Hem onu bir taltif ediyor. Bazen kaymakam ilan ediyor. Hem kaymakam hem mültezim yapıyor. Yani kazanın idari anlamda yetkilisi gibi gözüküyor. Daha ileriki süreçlerde Bağdat Vilayet Meclisi'ne üye yapıyor. Hı-hı. Yani vilayetin İl Genel Meclisi üyesi gibi düşünün yani yakın zamana kadar. Dolayısıyla bunlar önemli anlamda taltif edici sıfatlar aynı zamanda. Ve bunları yaparken de hep oyunun içinde tutmuş oluyorsunuz. Tabii demin de söylediğim gibi bunları iskan etmelerini sağlamak en önemli, ne diyeyim, devletin talebi. Kısmen başarılı oluyor ama her zaman da başarılı olduğunu söylemek mümkün değil.
Eyvallah hocam. Hocam yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Abdülhamit meselesine isterseniz girelim. Zaten Abdülhamit'i inşallah başka programlara nasip olursa ayrıca, evet, konuşuruz.
Bugün sadece Irak siyasetini, evet, konuşalım. Dediğiniz gibi bir başka programda da Abdülhamit üzerine konuşalım inşallah.
İnşallah hocam. Şimdi tabii 1876 galiba değil mi? Evet. Tahta çıkışı Abdülhamit'in. O dönemde tabii Osmanlı-Rus Savaşı var. Daha sonra
meşhur 93 harbi, 77-78'de.
Kendi iç işlerinde uğraşması gereken pek çok sıkıntılar var. Ardından işte yüzyılın sonlarına doğru yine küresel güçlerle mücadele etmesi durumu söz konusu.
İlk 5-6 yılı Abdülhamit'in tam bir kriz yılıdır.
Evet.
Yani ancak 1882'den sonra yavaş
toparlanmaya başlıyor.
İpleri eline alacak, evet.
Peki böylesi bir dönemde Abdülhamit kendine tevarüs olunan Bağdat'ı nasıl idare etti hocam?
Ya tabii Abdülhamit en genel anlamda yaklaşan fırtınanın haberinde, bilincinde. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde başka yıllarda da başka coğrafyalarda da görülen bir şey şu ki imparatorluk uzak vilayetlerine müdahale edecek güçten yoksun. Hı-hı. Yani uzak bir ücra köşesinde, vilayetinde bir yabancı devlet, bir Avrupalı devlet müdahale ettiğinde askeri anlamda buna cevap verecek pozisyonda değil. Yani bu işte Tunus örneğinde görülüyor. 1881'de işgal edecek. Daha önce Cezayir zaten gitmiş. 1882'de Mısır işgal edilecek. Yine Osmanlı askeri anlamda bir cevap veremeyecek. Dolayısıyla ya da Kıbrıs mesela yine önce 25 yıllığına İngilizlere kiralanacak ama sonuçta fiili bir durum olacak. Abdülhamit dönemi toprak kaybedilmedi diye bir şey yok. Aksine çok geniş topraklar kaybedildi. Ve bunlardan da Abdülhamit şunu görüyor ki aslında yabancı bir devlete karşı özellikle merkezin dışındaki uzaktaki topraklarda müdahale etmek neredeyse mümkün değil. O yüzden de hep palyatif çözümlerle mevcut durumu mümkün olduğu kadar uzatmaya ve mümkünse yabancı bir güçle imparatorluğun periferisinde, çevre bölgesinde çarpışmaktan çekinmek. En önemli stratejisi bu. Bu yüzden de bölgedeki lokal aktörleri mümkün olduğu kadar devlete sadık tutmaya çalışıyor. Bu insanlar ne kadar problemli olsa bile onlara kötü yaklaşmıyor. İşin garip tarafı bu. Yani Abdülhamit'in bir eşraf siyaseti diye bilinen bir siyaseti var. O da nedir? İşte bir vilayetteki özellikle de Arap vilayetlerindeki ileri gelenleri hoş tutmak. Yani bu ileri gelenler kimlerdir? Bazen işte bir tarikat reisidir, aşiret şeyhidir, bazen büyük bir tüccardır. Bunların özellikle sadakatinin devletten yana olmasına büyük önem gösteriyor Abdülhamit. Ve bunları nasıl sağlıyor? İşte o diyelim ki tekke zaviyeye, tarikata iaşe gönderiyor, yiyecek gönderiyor, yakacak gönderiyor. Destekliyor onları. Efendim şeyhine bir hilat, bir hırka gönderiyor. Efendime söyleyeyim, bunun gibi taltiflerle aslında bu insanlar padişahın varlığını hissediyor. Yanlarında görüyorlar. Bu önemli. Bazen de yani tekkelerde, zaviyelerde, tarikatlarda bu çok problem değil ama daha ayan tarzı, aşiret reisi tarzı problemli, yaramaz tipleri bile Abdülhamit'in ne diyelim kanatları altına aldığını görüyorsunuz. Adam ya vali diyor ki sultanım diyor bu adam diyor eşkıyadır diyor şöyle şöyle yapmıştır diyor. Sultan ona bir tane berat gönderiyor, hilat gönderiyor vesaire. Niye? Aslında sultan da onun aslında yaramaz olduğunu biliyor. Ama bu adamı cezalandırmaya gidildiğinde bu adam çok kolay yabancı devletlerin kuklası, maşası haline gelecek durumda.
Evet.
Yani dolayısıyla tekrar söylemekte fayda var. Bunları her türlü hatalarına, günahlarına karşın sistemin içinde tutmak aslında Abdülhamit'in yaptığı ve imparatorluğun ömrünü uzatmaya yönelik yaptığı şeylerin başında geliyor. Bu yüzden de genelde dini muhafazakar yapılar Abdülhamit'e daha sıcaktır. Daha ne diyelim sıcak bir bağ beslerler, duygu beslerler. Ama onun dışında işte nişanlar, madalyalar göndermek suretiyle nüfuzlu insanları, ayan dediğimiz askeri anlamda, ekonomik anlamda, siyasi anlamda nüfuz sahibi insanları da sistemin içerisinde, oyunun içerisinde tutmaya çalışarak devlete olan sadakatlerini hep biraz daha uzatmaya çalışarak aslında devletin ömrünü uzatmaya çalışıyor Abdülhamit.
Şimdi hocam düşman siyaseti zaten hangi devlette olursa olsun insanın kendi etrafındaki, kendi bünyesindeki kişileri düşmanlaştırmaya çalışması aslında bir süre sonra onun iktidarı ile ilgili, devletin geleceği ile ilgili de bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olur. Yani Abdülhamit siyaset dediğimiz şey tam anlamda bu aslında. Yani hem küresel anlamda düşmanları birbirleriyle mücadeleye sevk edip kendi içerisinde de düşman oluşturmak yerine etrafındaki kişileri çevresine toparlayabilmek bir şekilde. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Birkaç dakikamız kaldı. Bu konuyu biraz...
Vakit varsa bir iki şey daha söyleyecektim.
Tabii buyursunlar.
Şimdi Abdülhamit her şeyin farkında. Yani mevcut bölgedeki yabancıların etkisinden de. Önceki programımızda söyledik ama tekrar edelim. Yani bölgeye gazeteci kisvesi altında, arkeolog kisvesi altında o kadar insan girip çıkıyor ki, hı hı, Abdülhamit bunları takip ettiriyor. Ama özellikle petrol rezervlerinin ortaya çıktığı bir dönemde ve Osmanlı tapu nizamnamesiyle artık toprakların tapularının dağıtıldığı bir zamanda Abdülhamit Irak'taki tapu dağıtımını durduruyor. Hı hı. Yani çünkü orada tapu dağıtımının bir amacı var aşiret yapısıyla da ilgili. Tanzimat dönemi istiyor ki toprağı eken biçen üzerine alsın. Hı hı. Aşiret yapılarını zayıflatmak için. Çünkü normalde toprak aşiretin toprağı, yani çiftçinin değil. Evet. Ama Irak'ta bu istenen olmuyor. Çiftçiler korkuyor kendi adına kaydetmekten, işte asker vergi vesaire. Topraklar genelde aşiretlerin adına, reislerin adına kaydediliyor. Ama Abdülhamit bu süreci durduruyor. 1881'de ne yapıyor? Özellikle de petrol bölgeleri, Kerkük, Musul başta olmak üzere buraların tapularını kendi parasıyla, parasını ödeyerek alıyor. Cebi Hübayun'dan, ki burası yabancıların eline geçmesin diye. Arzu Terzi'nin bu konuda yapmış olduğu güzel bir tez de vardı. Ona da bakılabilir. Yani bugünkü Musul'un, efendim Kerkük'ün ve petrol anlamında buraların öneminin çok çok farkında Abdülhamit. Bunu da söylemiş olayım istedim.
Şahsi mülküne katarak onu bir anlamda koruma altına alıyor.
Tabii
şeyle, Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber Musul-Kerkük meselesi Türkiye'nin başına da biraz bela oldu açıkçası.
Hem misak-ı milliğin içerisinde yer alması bakımından önemli. Evet. Daha sonra da biliyorsunuz o 25 yıllık petrol gelirinden bir hisse verilecek. Küçük bir cüzi peşin paraya dönüştürülecek bu. Ve oradaki haklarımız bir şekilde kaybolmuş olacak maalesef. Evet.
Hocam bu konu önemli. İsterseniz bunu ayrıca bir daha konuşalım. Çünkü olur. Abdülhamit dönemi, Irak meselesi ayrıca bir programlık konu aslında. Hani böyle 5-10 dakika vaktimiz olsa bunu biraz açalım diyecektim ama çok bir şey konuşamadık. İnşallah evet, başka programda olur, bu konuyu masaya inşallah yatıralım. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim, ne demek.
Keyifli bir program oldu yine.
Ben teşekkür ediyorum.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceren hocamız ve bendeniz İbrahim Baran huzurlarınızdaydık. Biraz Osmanlı'nın son dönemindeki Bağdat'ı masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeniden huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.